Ayrım 7.
Sayfa 14. Çatışma kuramı. Çatışma toplumsal yapının oluşumu, birleşimi ve korunması açısından araç olabilecek bir süreçtir. Grup içi ve gruplar arası sınırların belirlenmesi ve korunmasını olanaklı kılar. Diğer gruplarla çatışma, grubu çevreleyen toplumsal dünya ile bütünleşmesini önleyerek grubun kimliğinin yeniden benimsenmesine katkıda bulunabilir. Çatışmanın tüm bu olumlu fonksiyonları bir grubun bir dış grupla çatışma halinde olduğu örneklerde görülür. Uluslararası arenada askeri eylem veya masa başı anlaşma düzeyinde çatışmanın nasıl ulusal sınırları belirlediğini görebiliriz. Daha yerel düzeyde çatışma nedeniyle yeni gruplar oluşup yapısal kimlikler geliştirebilirler. Çatışma kuramcılarına göre insan toplumları düzenli ve sistemli bir biçimde var olan, paylaşılan değer, inanç ve çıkarlardan oluşmuş düzenli bir yapıya sahip değildir. Aksine üye oldukları çeşitli grupların bir mücadele içinde yer aldığı, her grubun kendi gücü doğrultusunda bu mücadeleye katıldığı ve toplum içerisinde bir çatışmanın var olduğu bir yapı biçimidir. Toplumsal ortamlar bu gruplar arası mücadeleye çeşitli kaynaklar sağlayarak ve çeşitli biçimde kısıtlılıklar getirerek bu mücadelenin sonucunu etkilerler. Böylece belirli gruplar toplumsal mekanizmanın çalışmasını kendi amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla durdurmaya ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışabilirler. Belirli bir grup başa geçince veya gücün kontrolünü ele alınca kendi politik, ekonomik ve sosyal politikalarını bir diğer grubun zararına olacak şekilde uygulamaya koyabilirler. Böylece bir grubun amaçları yerine getirilirken bir diğer grup bu ilişkiden büyük zarara uğrar. 1950'lerin fonksiyonalist anlayışı istisnasız olarak toplumsal bütünleşme üzerine yoğunlaşarak toplumsal çatışma sorununu ihmal etmiştir. Bu yaklaşım çatışmayı topluma ayırıcı ve dağıtıcı olarak görme eğiliminde olmuştur. Kozer, yapısal fonksiyonalist geleneğe sıkıca bağlı kalmakla beraber çatışmanın iktidarla çatışma grupları arasında denge sağlayarak toplumun korunmasının bir aracı olabileceğini göstermiştir. Çatışma yaklaşımı içinde en bilineni Marksist yaklaşımdır. Marx'a göre insanlık tarihi bir şeylere sahip olanlarla olmayanlar arasındaki bir sınıf mücadelesidir. Bu iki grubun büyüklüğünü ve üyeliğini o toplum içerisinde yaşayan insanların ekonomik sistemle olan ilişkileri tayin eder. Marx'a göre bir toplumun en önemli unsuru ekonomik sistem veya kendi deyimiyle üretimdir. Bir toplumdaki bütün zenginliğin dağılımını bu altyapı oluşturur. Üretim biçimi olan bu altyapı, bir toplumdaki bütün sosyal ve kültürel şartları etkileyen ve değiştiren temel bir unsurdur. Bir toplumun üst yapısını oluşturan politika, eğitim, hukuk, din, aile ve evlilik ise bu altyapıya bağlı olarak değişir veya ondan temellenir. Bir toplumdaki bütün sosyal pozisyon ve ilişkiler üretim ilişkileri tarafından tanımlanır. Yani bireyin üretim içindeki yeri veya pozisyonu bu süreci tayin eder. Marx'a göre özel mülkiyete sahip olanlar bir toplum içindeki üretim sürecinde önemli bir güce sahiptirler. Özel mülkiyete sahip olmayanlar ise emek güçlerini kiralayarak yaşamlarını sürdürürler. Her grup Marx'ın deyimiyle bir sınıfı oluşturur. Her sınıfında kendi durumuna ilişkin bir algılaması söz konusudur. Her sınıfın kendi durumunu algılama süreci sosyal sınıfların gelişiminde kritik bir rol oynar. Bireylerin içinde yer aldıkları sınıf hakkındaki objektif tutumları veya farkında oluşları sınıf bilincini oluşturur. Böylece bir sınıfa üye olanlar aynı durumdaki diğer insanlarla bir araya gelerek sınıfsal çıkarlarını korumaya çalışırlar. Böylece diğer sınıfla olan farklılıkları ortaya çıkar ve tarihi sınıf mücadelesi başlar. Marx'a göre modern toplumlarda ikili bir sınıf yapısı vardır. Bunlardan birincisi güce, mal ve mülke sahip olan burjuvazi. Diğeri ise güçsüz ve üyelerinin mal, mülk sahipleri olmadığı proletaryadır. Her iki sınıf doğuştan bir uyumsuzluk içindedir. Çünkü her iki sınıfın çıkarları farklıdır. Burjuvazi, ekonomik yatırımlardan olan kârını yükseltme çabasındayken, proletaryada emek karşılığı aldığı ücretin artmasını ister. Ancak her ikisinin de bir sonuç alması imkansızdır. Çünkü birinin başarısı veya amaca ulaşması muhakkak bir diğerinin başarısızlığına neden olur. Bir sınıfın çıkarlarındaki olumlu bir gelişme muhakkak bir sınıfın aleyhine olan bir gelişmeye neden olur. Çatışma kuramının eleştirisi. Çatışma yaklaşımı içinde en bilineni olan Marx'ın yaklaşımına yöneltilen en büyük eleştiri. Marx'ın toplumsal yapının belirleyici unsuru olarak altyapıya yani ekonomik ilişkilere esas önemi vermesi, siyasal, hukuksal, felsefi, dinsel ve edebi alanları içine alan üst yapıyı ihmal etmesidir. Marx'a göre ekonomik faktörler diğer olayları belirleyen ilk ve en önemli faktördür. Buna göre Marx'ın kuramı tek yanlı nedensellik ilişkisine dayanır. Marx en büyük eleştiriyi ekonomik determinizm anlayışından almaktadır. Marx'ın sınıf kuramında kapitalist toplumda işçi sınıfının gittikçe daha fazla yoksullaşacağı, yaşam koşullarının daha kötü olacağı öngörülmektedir. Oysaki 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru kapitalizmin geliştiği ülkelerde işçi sınıfının yaşam koşulları düzelerek proletarya ile burjuva sınıfı arasındaki yaşam düzeyi farkı azalmaktadır. Bu bir yandan üretimin yeni teknolojiler sonucu artmasının, bir yandan da gelir dağılımının işçi sınıfı yararına düzeltilmesinin sonucudur. Toplumsal hizmetler genişlemiştir, iş güvenliği sağlanmıştır. İşçi sınıfı böylece burjuvalaşmıştır. Sınıf bilinci Marx'ın beklediğinin tersine keskinleşmemiş, zayıflamıştır. İşçiler sınıf mücadelesinden uzaklaşmış, orta sınıf değerlerine yönelmeye, orta sınıflara özenmeye başlamışlardır. Evrimci sentez kuramı. Lenski'nin tabakalaşma kuramı, çatışma kuramı ile fonksiyonalizmi evrimci bir çerçevede birleşik bir kuram içinde sentezleme girişimidir. Lenski, radikal çatışma kuramından toplumun doğası, tabakalaşma sisteminde baskının kullanımı ve toplumsal çatışmanın yarattığı eşitsizlik derecesi aksiyomlarını alır. Muhafazakar fonksiyonalizmden ise insan doğası ve eşitsizliğin kaçınılmazlığı görüşlerini alır. Lenski, hak ve ayrıcalıkların nasıl elde edildiği ve tabakalaşma sisteminde devletin rolünü açıklarken radikal ve muhafazakar pozisyonları birleştirmeye çalışır. Güç ve ayrıcalık, Lenski'nin kim niye alır sorusuna bir yanıt getirmeye giriştiği total toplumların bölüşüm sistemleri üzerine bir çalışmadır. Yanıt olarak teknoloji ve ondan kaynaklanan toplumsal yapı ile bunun içindeki tabakalaşma sisteminin katılığı arasında eğik, doğrusal bir ilişkiyi önerir. İlkel toplumlar artı değer olmadığından ekonomik olarak çok az tabakalaşma gösterseler de kişisel saygınlık üzerine kurulu açık bir sisteme sahiptir. Bu tür toplumlarda çatışma ve baskı en az düzeydedir. Toplumlar daha yüksek bir teknoloji düzeyi ve karmaşık bir yapı geliştirdikçe rekabet mücadelesini kazananların elde edebileceği ekonomik mallarda artış ortaya çıkar. Çatışma ve baskı hem bu tür toplumlar içindeki hem de bu toplumlar arasındaki tabakalaşma sisteminde önemli bir rol oynar. Çok gelişmiş teknolojik toplumlar ise mevcut iktisadi mal artışı çoğaldıkça eşitsizlikte azalma belirtileri gösterir. Her ne kadar Lenski verili insan doğası gereği tam bir eşitliğin gerçekleşebileceğine inanmıyorsa da gelişmiş karmaşık endüstri toplumlarının tarımsal toplumlardan daha az katı tabakalaştığını düşünmektedir. Evrimci sentez kuramının eleştirisi. Lenski kendini düşünen bir insan görüşünü kabul etmektedir. Bu varsayım geliştirdiği kuramın merkezinde yer alırken fonksiyonalizm tarafından geliştirilen insan modeli ile tutarlılık göstermektedir. Lenski'nin toplum kuramı onun insan kavrayışında olduğundan çok çatışma perspektifine yakındır. Soyut ve mükemmel bir sistem nosyonunu bile kabul etmekten çekinir. Lenski'nin tabakalaşma çalışmasındaki yaklaşımı, tarihsel olguların özgürlükleri arasında bulunabilecek kalıpları açığa çıkarmak için tarihi kullanmaktır. Lenski'nin evrimci modeli, sosyal bilimciye gelişme değişmeyi toplumsal yapı içinde değerlendirme olanağı sağlamıştır. Lenski, insanlık tarihi boyunca toplumsal yapının başlıca belirleyenlerini şu şekilde tanımlamıştır. A. İnsanın kalıtsal mirası, yani organik evrim süreciyle edindiği araçlar ve davranışsal eğilimler. B. Bu mirası arttırmak için yavaş yavaş şekillendirdiği teknolojiler. C. İnsan etkinliği ve teknolojik gelişmesine çevresel engeller, özellikle diğer toplumlardan bilgi akışını engelleyen çevreler. D. Arazi kaynak tabanlarını koruma mücadelesi veren toplumlar arasındaki ölümcül yarış. Lenski, bugünkü teknolojik toplumlarımızın bile bu belirleyenlerden etkilendiği kanısındadır. Her ne kadar toplumsal yapıyı biçimlendirmede ideoloji ve bilginin geçmişte olduğundan daha fazla rol oynadığı gözlemlense de o böyle bir olasılığı fazla vurgulamama konusunda tedbirlidir. Ona göre toplumsal yapıdaki değişmelere neden esas olarak teknolojik tabandaki değişme ve gelişmedir. Yalnızca insanın toplumsal yapısının bütünlüğünün disiplinler arası bir incelemesi, toplumdaki kalıtsal, çevresel ve teknolojik etmenlerin karşılıklı ilişkilerini gösterebilecektir.